Evet efendim, ilk seansa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şebnem Ayabakan da bizde şu an stüdyoda, Neoportföy Araştırma Direktörü. Şebnem hoş geldin. Uzun
Hoş
bir
bulduk.
süredir seni de EkoTürk ekranlarında göremiyorduk ve tekrar ekranlarda görmek şahane. Biz burada sinerjiyi hiç bozmadık. Volkan'ı da göndermedim çünkü kendileri de çok eski iş arkadaşı ve çok yakın arkadaşlar aynı
eski
zamanda.
Eski globaliler televizyonda gibi bir program
evet,
oldu.
Evet, televizyonda. O yüzden Volkan'ı da hiç göndermedik. Biz Volkan'la çünkü içeriği bitirdik. Çok detaylı olarak sevgili Volkan zaten haftalık beklentileri, bu haftanın kritik olduğunu bizlere anlattı. Aslında makro gündemimizde bu hafta biraz daha sakiniz ama iyi bir momentumla başladık Şebnem. Şimdi o nedenle gözüm diğer taraftan yurt dışında. Çünkü burada Amerika tarafına da iyi bir tepki hareketi geldi. Tepki hareketi tabii sabah da bunu ifade etmiştik. FED sonrası. Yani Powell'ın biraz daha beklenene göre güvercin olması, bir de üstüne tarım dışı istihdam rakamları da beklentilerin altında gelince iyi bir momentumla bu haftaya başlıyoruz. İşte gelişmekte olan ülkelerin risk primleri düştü. Korku endeksi 15'in altına geldi ama bu senaryo kalıcı mı geçici mi? Mevzu burada. Çünkü sabah da bu haberi verdik. Yani Barclays'e göre aralığı pas geçer ama Ocak'ta yine faiz artışı yapar diyor aslında. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Bu hareket o zaman bir tepki mi? Kalıcı bir yükselişin başlangıcı mı? Ne dersin?
Şimdi ilk etapta Fed'in faiz sürecinin ilk bacağını tamamladığını fiyatlıyor piyasalar. Bunu zaten hemen Amerikan 10 yıllıklarının 5'leri test ettikten sonra şu anda geldikleri 4.40'lar seviyesine gelmiş olduğunu görüyoruz. 4.5-4.40 seviyesi oradaki pek fazla yakın zamanda aşılamayacak olduğunu düşündüğüm direnç seviyesi Amerikan 10 yıllıkları için. O yüzden bu turun da evet, burası alım yeridir, akümülasyon yapıldı, S&P Dow Jones bundan sonra hepsi Nasdaq yukarı diyebilecek bir ortamının olmadığının altını çizeyim. Barclays öyle dedi diye değil açıkçası Perihan. Çünkü Ocak'tan sonra faiz indirecek diyen aracı kurumlar, house view'leri de var sonuçta.
Ama piyasanın fiyatlamasına baktığımızda %70'i yılın ikinci yarısından sonra 2024'te
evet.
Faiz indirim gelebilir diyor.
Ben de, biz de kurum olarak da öyle görüyoruz. En azından ilk çeyreğin ilk 3 ayına kadar kesinlikle Fed'den bir faiz indirimi gibi bir şey beklemiyorum aksiyon. Hatta ve hatta ilk 5-6 ayında orada faizlerin 6 aylık bir süreçte yukarılarda 6 olur mu olmaz mı diye tekrar bir stresli zamanlar geçirebilecek ortamda olduğunu düşünüyorum. Niye diyelim, bunun temel olarak altını çizelim. Fed için esasında evet, çok güzel söyledin sen de, istihdam dataları ama en önemli data baktığımızda saatlik
kazançlardı.
Saatlik kazançlarda yavaşlama, soğuma olması Fed'in elini güçlendiriyor. Fed şu ana kadar yapmış olduğu önlemlerde, faiz artışı artı biraz işte frene basma, el freni çekme önlemlerinde başarılı gözüküyor. Ama burada ilk defa denenen bir şey daha var. Şimdi bunun biraz daha detaylarına da daha sonra gireriz ama talep baskısı evet biraz yavaşlıyor. Fakat onunla beraber de bu kadar da hızlı bir şekilde reflekte etmesini enflasyona bekliyor muyuz, beklemiyor muyuz? Fed bunu görmeden, yani 3 ay sırasıyla bu son gelen saatlik kazançlar üst üste yumuşayarak gelmedikçe ben çok fazla Fed'den faiz indirimi fiyatlamasını beklemiyorum.
Bu cuma veri diyorsun. Evet, bir öncü gösterge verisi olabilir ama tek başına da baz almam diyorsun.
Üç kere
yani,
tekrarlanmalı. Üç kere tekrarlandığı takdirde ne olur? Yine biz 5'ler Amerikan 10 yıllıklarında üst seviye olmak üzere 5.20'ler. 4.5'larda alt seviye olmak üzere o bantla gelip giderken senin şu bahsettiğin gelişmekte olan piyasalarda son 15-16 haftalık çıkışı yine bölgesel olarak, çünkü şu anda bir de jeopolitik durumlarımız da var. Onlardaki gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gelişmeler her ülkeyi tek tek para girişi olacak ya da çıkış olacak şeklinde etkiliyor. Bunlarda da o fiyatlamanın o aralıkta FED faiz oranları yukarıda kalmaya devam ederken geçireceğimiz bir 2024 Mart-Nisan gibi bir süreç olacağını düşünüyorum.
Peki şimdi birazdan o zaman endekslere geliriz ama biz Volkan'la şimdi haftalardır şunu konuşuyoruz. Amerika'daki endeksleri merak edenler için onu birazdan konuşacağız. S&P, Nasdaq hepsine bakacağız ama Şebnem, şimdi burada Fed'in bundan sonra izleyeceği politika, dolar endeksinin seyri. Çünkü güçlü dolar demek paranın ana vatanına gitmesi demek. Bu da gelişmekte olan ülkeler bizim için de olumsuz. Biz 2 yıldır zaten bu gelişmekte olan ülkeler pastasından pay alamadık. Nedenini zaten herkes biliyor. yaptığımız işte hatalar vesaire. Burada zaten 2 yıldır sevgili Volkan'la da her pazartesi değerlendiriyoruz ama seçim sonrası Volkan dedi ki sınır kapısında Kapıkule'de bekliyor yabancılar ama yani hani girmesi için de birçok şey yaşanması gerekiyor dedi. Sen yıllarca fon yönettin, yabancılarla şu ICM cephesiyle çalıştın, yabancılarla görüştün. Peki hep şu tartışma olur. Yani yabancının buraya gelmesi için işte yok anayasayı değiştirelim, onu yapalım, bunu yapalım. Yani ama ben de şunu soruyorum. O zaman para nasıl Çin'e gidiyor? Yani komünist bir düzen, anlatabiliyor muyum? Haber alma özgürlüğün bile kısıtlandığı bir ülke. Akın akın para akıyor. O zaman bu para...
Görünürlülük var ama. Ekonomik yönetimde tek yapılan şey görünürlülük.
İşte onu soracağım. Yani bu para bir ülkeyi seçerken neye bakıyor?
Görünürlülüğe. Yani sustainability dediğimiz sürdürülebilirlik ve gerçekten dediklerini yapan ekonomik merciler var mı?
O zaman ilk baktığı şey daha...
kredibilite oluşturuyoruz. Evet, biz daha ilk etaptayız. Biz daha ilk adımlarımızla, ben geçmiş konuşmayı sevmem. Ona bakarsanız 30 senedir, hani benim kaç senedir bu sektörde olduğum belli.
Öyle biz deme, yaşın çıkar.
Biz hiçbir zaman enflasyon hedeflerini tutturamadık. Son 12 senedir %5 enflasyon hedefimiz.
Bunlar da olumsuz diyorsunuz.
Tutturma oranı sıfır.
Maalesef.
Yani senin yaşın daha küçük ama sen de biliyorsun öyle olduğunu. Sonuçta o kadar detaya girmemize gerek yok. Öyle mükemmel bir hayat yok ortada.
Tamam, yabancı gelecek mi belli peki? Biz şimdi, önümüze bakalım. Bak bugün sabah konuştuk. CDS'ler 360'a evet. Düştü.
Tamamen. Niyet önemli. Burada niyet nedir? Bizim ekonomi yönetimimizin de, politik yönetimimizin de yabancı yatırımcının girişini buraya yapmasıdır niyet. Bu niyet olduğu ve kaldığı, kalmaya devam ettiği sürece ki ben bunun Mart'a kadar illaki de bir şekilde devam edeceğini satın alan tarafta olurdum. Bu devam ettiği sürece bizim gerçekten o ilk bacağına oluşturduğumuz fakat kredibilitesini her ay checkmark'la atılacak bir ders şeyinden geçtiğimiz, sınav ön görüşmesinden geçtiğimiz aşikar. Şimdi burada S&P boşu boşuna bizim bankalarımızın görünümünü durağına çekmez. Bunların hepsinin altında bazı doldurulacak şeyler olduğunu söyleyeyim. Makro görünümdeki düzelmenin, şu andaki Merkez Bankası zaten çalışanlarımızın gerçekten en kalibre, en üst düzey kişilerden oluşmuş olduğunu da biliyoruz. Bunun yurt dışında ne kadar satın alındığını biz Ocak, Şubat'ta göreceğiz. Ya yani oraya kadar ben beklemiyorum.
Biz zaten bütün fonlarda diyorsun bir kapanışı, yıl sonu kapanışı
yapacak. Ben niye yurt dışı fon olarak Kasım'da, Aralık'ta alayım ki? Zaten Christmas var, Thanksgiving var, benim pozisyonum belli. Aldığımı da satarım dedi ve çıktı zaten. Son satışta da bu 15
Volkan'daydı şimdi herkes bir primini vesaire bir alsın ondan sonra bakarız.
Ay şimdi ben o zaman girdiği yer neresiydi? İşte dolar bazında biz 1,5 doların altına gelmeyiz dedik. 27-28 dolarlar civarıydı. Kertirdiğiniz zaman 30-31-32 dolarlarda da aynı dolar seviyelerinde birikim, akümülasyon dediğimiz süreç yaşanacak borsada. Ben şimdi bunun hızıyla, şimdi şu anda 35'teyiz bizim gösterge faizlerimizde. Nereye gitmesini bekliyoruz? 40 net zaten. 40 olur, 41
40'dan
olur.
40'dan kastımız bu yılı mı 40'da kapatırız? Ne dersin?
250,
aynı, 250. Aynı fikirde
misin? Ben de öyle düşünüyorum. 250-250
250-250. Yani ben şu anda mevduat faizinde gösterge faizinin 40 olur, 41 olur. Daha da başka bir şey olmaz tarafında.
Bu yıl.
Şimdi zaten öyleyse enflasyon hedeflemesini, tabii orada orta vadeli hedefimiz bizim %5 deyip de yakın vadeye biraz %35'lere çeksek daha credible olurdu. Bunun altını da çizelim buradan. Belki öyle bir şey gelebilir.
Yani %5 bu arada orta vadeli bile hedefimiz olmayabilir yani. O bayağı uzun vade çünkü.
Bayağı uzun vade.
Çünkü 2026 yılında bile zaten Merkez Bankası tahmini hala çift tane. Yani 5 yıllık bir projeksiyon çiziyorsak %5 için bu orta vade de değil aslında. Biraz uzun vadeye kaçıyor 5 yıl üzeri.
Eminim yani iç hissiyatım olarak söylüyorum. Aralık gibi, Kasım sonu Aralık gibi bunun belki tekrar revize edilip de daha... Ya
belki bir sonraki orta vadeli programa da sarkabilir ben. Şimdi şöyle olabilir. Bir şey de var. Şöyle düşünüyorum ben, kusura bakma şimdi araya gidiyorum ama... Yani enflasyon beklentinin sürekli yukarı revize edilmesi bir süre sonra şey de yaratabilir. Ben mesela bu enflasyon raporunda belki yükseltmeyebilirler diye düşünüyordum. Çünkü siz her toplantı, her enflasyon raporunda, her Merkez Bankası toplantısı sonrası enflasyon tahmininizi yukarı çıkarırsanız bu sefer... hane halkla şöyle bir şey oluşuyor. Bir dakika, yani Merkez Bankası bile sürekli enflasyon tahmini yukarı çıkıyor. Demek bu işi kotaramayacaklar mı gibi beklenti de oluşabilir. Hani bir yandan
kaş yaparken gerçekçi,
hani bir yandan gerçekçi tahminler koyalım, piyasanın önünde gidelim diyoruz ama her ayda oturup enflasyon tahminini yukarı çekersen bu da bu sefer algıyı bozup ters etki yaratabilir. Orada dengeye oturacaklarını düşünüyorum. Ama ben de açıkçası mesela önümüzdeki yıl %40'ın altını beklemiyorum 2024 evet. sonu enflasyonunu.
Yani,
yani adım adım gelecek
adım
bence.
Adım adım yakın sana gelecek. Kesinlikle.
Oradan şey çok önemli. Yani bir reel faize taktık ya beklenen işte
beklenen enflasyona aynen, göre.
Beklenen enflasyona göre diyoruz. Şimdi %36'da tuttular. Dediğin gibi 40'a çekip işte reel faize.
Abi pozitif bölgeye geçtik diyecekler. Diyeceğiz.
Şimdi enflasyon beklentisini 40'a çekersen o zaman faizi biraz daha 40'ın üstüne çekmesi gerekir. Orada herhalde bir 3-5 puanlık reel faizi görüntüde vermeye çalışacaklar.
Orada bir 46'lar göreceğiz gibi
muhtemelen,
gözüküyor.
Muhtemelen.
Zaten şu anda bizde mesela gelişmekte olan piyasalarda evet Amerika'da global faizlerin artışı, para çıkışları, işte bir ara savaş İsrail'den bahsediyorum. Ukrayna, Rusya değil. İsrail Gazze'deki bir savaş olasılığıyla geriledi endeksler ama esasına baktığımızda o olmadan önce de ben mevduat faizine mi geçeyim, %40-45 upside varsa kesinlikle. Borsada ben mevduatta niye kalmayayım diye ben paramı çekmiştim örneğin. Diyelim yani bir örnek olarak söylüyorum. Herkes yapar demiyorum. Sürekli
çünkü
olarak borsada isteyen yatırımcı
dolar, evet,
geçiş ayrı. Yapan yatırımcı da
dolar çünkü. Bazında %30-%40 getiri vardı dolar bazında seçim sonrası doğru mu? Birçok hisse doğru. Senedinde oldu. Yatırımcı şunu diyebilir ya ben 3 ayda %40 dolar bazında aldım ya da 4 ayda her neyse. Ben artık hani bundan sonra %40 mevduata giderim, risk de almam. Zaten enflasyon üzerine dolar bazında iyi para kazandım, bu parayı korurum şimdi
zaten
diyebilir
son,
ve hani, dendi. Evet.
İMKB'deki yatırımcı sayısı 8,5 milyona çıktı ama bir 150 bin, 200 bin geriledi ya.
Sabah onu konuşuyorduk, 8,3 milyona düştü, düzeltme geldi.
Evet, o düzeltme geriledi çünkü onlar da en son halka arzlara girip ben güzel para yaptım, şimdi mevduata park edeyim, burada garanti bir kazanç var diyen yatırımcılar. Sonuçta öyle gibi gözüküyor.
Doğru, doğru,
eğer
doğru.
Hani analizimde sen de katılıyorsan.
Doğru, katılıyorum.
Sonuçta bu olmaya devam edecek mi? Benim beklentim bunun bu şekilde. Zaten bence Volkan'cığım hani evet her ay onu yapmamak belki kredibilite açısından gerekli ama benim açımdan da benim gördüğüm çerçeveden de bence yavaş yavaş hani birdenbire değil fakat yavaş yavaş onu fine tuningle oraya getirmek de bu hani dedim ya yolun başındayız kredibilite artışı yapacağız. O açıdan da kredibiliteyi arttıracak bir şey. Ha burada şu imajı veriyor bence yabancılara da yurt dışındaki belki kredi değerlendirme şeylerine de agency'lerine de Merkez Bankası. Ben ne olduğunun farkındayım. Bakarak görüyorum. Ona göre yavaş yavaş oraya yakınsıyorum. Sonuçta bir 36'ların üstünde bir yerde olacağım kesin zaten. Yani o enflasyonun 40-36 gibi bir hedeflerde olacağı kesin. Yakın vade bir senelikte bahsediyorum. Oraya ben yavaş yavaş geleyim. O arada da faizleri de yavaş yavaş arttırdığımda işte bir dönem 2-3 ay kadar bir reel faiz verip sonra yine negatif faize geçerim. Bence satın alınacak 2024 hikayesi burada zaten bu.
Peki diğer taraftan şimdi içerideki yatırımcı şunu da düşünüyor. Yani tek alternatif olarak ben hisse senedinde kalmak istiyorum. Fakat sadece Borsa İstanbul olmasın yani paramı dövizde tutmak istiyorum ama aynı zamanda hissede de olsun istiyorum. Yani artık yatırımcı sayısı çok arttı Türkiye'de. Ve bilgiye ve teknoloji noktasına da artık çok geliştiğimiz için Türkiye'de yurt dışındaki hisse senetlerinde yani Asya pazarında, ABD'de, Avrupa'da işlem yapanların sayısı da çok fazla artık. Eskiden burada biraz daha bu piyasaları değerlendirmek isteyenler FX piyasasında direkt endeksleri trade ediyordu. Fakat şu an hakikaten ben de çevremden ciddi derecede gözlemliyorum. Sizler de farkındasınız. Yani burada yaptığı yatırımın yanına ciddi derecede hem fonlarla hem de bireysel direkt hisse alarak yatırım yapan yatırımcı sayısı çok fazla ve doğal olarak onlar da sıkça şunu soruyorlar. Peki Amerika için tekrardan alım fırsatı yaratıyor mu Amerika piyasası diye. Şimdi Şebnem ben önce Nasdaq tarafını soracağım sana. Neden? Çünkü tahvil faizlerinin yükselmesi önce Nasdaq'ı buluyor. Çünkü vuruyor. Neden? Çünkü startuplar için bu negatif.
Kesinlikle.
Maliyetlerini, borçlanma maliyetlerinin artması ciddi derecede negatif bir unsur. Peki şu an faizler düşüyorken yeniden teknolojiye yatırım yapma zamanı geldi mi? Biraz daha beklemek mi lazım sana göre?
Şimdi arkadaşlarımızdan rica etsek eğer verebilirlerse.
Sen konuşurken ekrana geldi bile.
Nasdaq chartını ekrana verebilirlerse. Şimdi Nasdaq'ta bu geçtiğimiz haftalarda ve S&P'de 100 yılın en önemli akümülasyon fırsatı diye bazı şöyle söyleyeyim 20-25 senelik tecrübenin üstünde olmayan araştırmacılardan şeyler geldi, house call'ları geldi açıkçası. Biz bunları nasıl değerlendirdik? Olabilir ama şeklinde değerlendirdik. Olabilir ama.
Amayı niye koydun?
Amayı niye koydum? 22 senedir Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerinin altıları da görür mü diyerekten bir tartışmasının olduğu bir nokta olmadı. Ben bildiğim bileli de şöyle söyleyeyim. Son 2010'lardan itibaren FED sürekli para basıyor ve para tabanı genişliyor. İlk defa olarak bunu geriye çekmek zorunluluğunda kaldığı 2019 ve 20 sonrası bir süreçteyiz biz. Şimdi cycle'lar ilk kez yaşanırken işte burası orasıdır denebilecek ne chart tanırım ne şey tanırım. O sırada Çin'in bunun bir altını çizeyim. Evet chartlar burada ama temel olarak baktığımızda da Çin'in son zamanlarda hatta size şey olarak vereyim. Çin yatırımcılarında altında en fazla Çin'in alım yaptığını geçtiğimiz merkez bankalarının altın akümülasyon sürecinde buradaki 8 milyar doların galiba onu nereye yazdım bulacağım 2.1'inin Çin'in yaptığını gözlemliyoruz. Bunu niye yapıyor? Amerikan 10 yıllıklarından da çıktığı için yapıyor. Sonuçta Amerikan 10 yıllıklarında yani borçlanma faizlerinde Çin'in bir satışı var mı? Var. Şimdi bu hayatta Amerikan Merkez Bankası'nın evet belki FED şu anda dur bekle ve gör yapıyor ama bunun yansımasında altının 2100'leri 200'leri kırmayacak kesinlikle. Altın zaten 2000'leri denedi ve burası orasıdır bitmiştir diyebileceğimiz bir ortamda olduğunu zannetmiyorum ben. Bu bir savaş çıkması anlamına mı geliyor? Şimdi öte taraftan öbür bacaktan bakalım. Biliyorum farkındayım Nasdaq varken ben altın ve euro dolar paritesi konuşuyorum ama onlar yok. Bir dahaki yayınlarda gelir. Hı hı. Euro dolar paritesi de eğer İsrail ile Gazze arasında çok büyük bir savaş çıkacak olsaydı niye bir 0.5'leri aşağı kırmadı? Sonuçta dolar güçlenir değil mi? Dolar güçlenir. Bariz değil miydi?
Ama şu an baktığımda dolar endeksine tam tersi. 105'in de altına geldi. Bu arada euro dolar paritesi 1.0750.
Tabii. Biz bunun zaten olmasını geçtiğimiz o İsrail haberleri olurken 1.05'lerde taban oluşturuyor mu diye izleyen ve burada duracak tarafındaydık açıkçası. Neo portföy olarak da. Dolayısıyla beklentimiz oluyor. 1.07'lere bir rebound tepki yükselişi oluyor. Şimdi bu neden bunları bir araya getirdim? Bu arada Nasdaq'ta Amerikan 10 yıllığı net olarak eğer yukarı fiyatlaması 5.20'leri kırmıyor ise taban oluşumu arkadaşlarımın chartta şu anda göstermiş olduğu işte 13.200'ler 13.100'ler civarında oluşuyor olacaktır. Ama bu bir günde olmayacak. Bir ayda da olmayacak. Gideceğiz geleceğiz. Mesela şu anda yukarı tepkime. Geçti geçemedi direncini tekrar kötü bir Amerikan 10 yıllığına satış geldiğinde.
Kötü bir datayla bir ay.
Güçlü bir data geldiği
artık
anda.
Evet.
Evet iyi data.
İyi veri kötü fiyatlama.
İyi veri kötü fiyatlama olacak. Tamam bunu bu şekilde görelim. Yani aynı şeyi IMKB'ye de diyebilirim. 2022 yılındaki o güzelim yukarı trendi her ne alırsan da al sen sadece al yukarı gidecek kazanacaksın trendi bitmiş görüyorum ben nacizane.
Volkan da aynı fikirde. Evet.
Onun bir şekilde ya bir tepkimedeyiz şu anda moraller bozulmasın bu hafta tepki yukarı haftası olumlu bir hafta olacak diye düşünüyorum ben 8000'ler 8100 200'ler sen ne verdin ondan önce bilmiyorum
aynı yerlere
oralara gideriz diye düşünüyorum ama orada da hani kimileri yeni maliyetlenirken kimileri çıkış yapıyor olacak. Neden? İşte bu zikzaklardan ötürü. O Amerikan 10 yıllıkları gelişmekte olan piyasaların esas para girişini belirleyici. O yüzden de yabancının takvim üst üste oturuyor esasında. Amerika'nın 10 yıllığının netleşmesi bu 5.20'lerde kaldı. Biz bunun üstü lag'i görmeyiz netleşmesi Mart-Nisan gibi olur. O arada da zaten bize yabancı girişi yavaş yavaş
seçimleri
başlamış olur.
Atlatmış oluruz. 2024
sen
yılında
de öyle mi dedin?
Tam da öyle. Örtüşen bir fikir alışverişi oldu diyelim. Ama sevgili yönetmenim de çok güzel gidiyorduk. Bugün süremiz kısa çıkıyoruz der. Benim şöyle bir haberim var tabii ki. Sevgili Şevnem her pazartesi Volkan'dan sonra, çünkü bu hafta itibariyle programımız artık 9.30-11.30 arası sizlerleyim. Her gün saat, her pazartesi daha doğrusu 11-11.30'da bizlerle olacak. Yani artık haftayı Volkan seninle açıyorum, Şevdem seninle kapatıyorum. Yaşasın. Haftaya pazartesi ikinize de görüşmek ama üzere o zaman.
Benim için bir haftaya başlamış oldu.
Benim için de öyle oldu. Benim için de öyle oldu.
Evet efendim,
çok
bu güzel iki isimle, iki dostumla bu haftayı başlattık. Önümüzdeki hafta aynı bu iki isim de yine pazartesi günü sizlerle buluşuyor olacak. Şimdilik noktayı koyalım programımıza. Yarın sabah yeniden piyasa analizli haftanın ikinci işlem günü.